Ayrım 41.
Top başlara devam edelim. Bakalım daha ne akrabalıklar var. Eymen Füsun Topbaş çiftinin tek çocukları oldu. Esra Topbaş. Esra Topbaş, İstanbul iş çevrelerinin yakından tanıdığı Mehmet Rula Habbab çiftinin oğlu Sami Habbab'la evlendi. Geçen yıl evlenen çiftin Said Halim Paşa yalısındaki düğününü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Esra Topbaş'ın şahitliğini amcası Faruk Topbaş ile kuzeni Fazıl'a Bahar yaparken, damat Sami Habbab'ın şahitliğini kız kardeşi Selin Habbab ile Lübnan Odalar Birliği Başkanı Adnan Kassar yaptı. Erkek tarafının şahidinden de anlaşıldığı gibi Habbab ailesinin kökeni Lübnan'dı. Tekstil sektöründeydiler. Yıllar önce Beyrut'ta Afrika ile iş yapan tek tekstilci onlardı. 1971'de Beyrut ateşler içinde kalınca İstanbul'a gelip Nişantaşı'na taşındılar. Türk vatandaşı oldular. Habbablar zamanla iş hayatında sektör değişikliği yaptılar. Transteknik Holding sahibi Habbablar ağırlığı enerji sektörüne verdiler. Delta Petrol, Irak, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerle petrol işi yapıyor. Konica, Minolta gibi ürünlerin Türkiye distribütörüydüler. Mehmet Habbab, Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı. 21 Ekim 2001 tarihli Milliyet Gazetesi, Milliyet SİHA'nın hazırladığı raporu ele geçirdi. İşte Türk Ladinciler başlığıyla verdiği haberde Usama Bin Ladin bağlantılı iş adamlarını açıkladı. Bunlardan biri de iş adamı Mehmet Habbab'dı. Ancak ertesi gün iş adamı Habbab, Usama Bin Ladin'in değil, Baba Bush'un dostu olduğunu gösteren fotoğraflarla açıklama yaptı. Ertesi gün Milliyet, Mehmet Habbab'ın haberi yalanlayan açıklamasını vermekle yetindi. Peki SİHA raporu yalan mıydı? Ya da raporun varlığı doğru, içerdiği bilgiler mi yalandı? İçeriği yalan bile olsa bir raporun varlığı söz konusuydu. Çünkü haber raporu ele geçirdik diye verilmişti. O halde bu belgeyi kim, neden Milliyet'e sızdırmıştı? Karışık bir iş. Zaten Sovyetler Birliği'ne karşı Müslümanları Usame Bin Ladin liderliğinde cihada çağıran ve bu nedenle yıllarca oluk oluk para akıtan SİHA değil miydi? Türkiye'deki SİHA-İslami örgütler ilişkisini kim araştıracak? Paul Henze, Ruzi Nazar, Murat Bayrak, Cemalettin Kaplan ilişkileriyle başlanabilir. Neyse bunlar karışık mevzular. Biz Topbaşların biraz da ticari ilişkilerine bakalım. Dipnot: Türk Edebiyatı'nın ünlü yazarı Tarık Buğra'nın 1918-1994 teyzesi Alim Pudu Han'ın vasıtasıyla Topbaşlara akraba olduğu biliniyor. TRT'ye dizi olarak da çekilen Küçük Ağa romanının yazarı Buğra Akşehir doğumlu. İstanbul Lisesi ile Konya Lisesi'nde okudu. Edebiyat Fakültesini bitiremedi. Şişli Terakki Mektebi'nde öğretmenlik yaptı. Abdi İpekçi vasıtasıyla uzun yıllar Milliyet Gazetesi'nde yazıları ve öyküleri yayımlandı. İlk evliliğini Jale Baysal'la yaptı. Bu evlilikten olan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Buğra, Osman Kavala ile evlendi. Ünlü gazeteci Yalçın Doğan'ın annesi Mehire ile Tarık Buğra başka bir üvey kardeştiler. Mukaddes Milyarlar. 1980'li yıllarda basının hiç gündeminden düşmezdi ANAP'lı muhafazakarların icraatları. Topbaşlar ANAP'ın en büyük destekçisiydi. Eymen Topbaş parti kurucusu bile olmuştu. Ayrıca ANAP İstanbul İl Başkanlığı'nı yürütüyordu. İlişki sadece siyasi değildi. Topbaşlar ile Özallar ticarette de ortaktılar. ANAP'ın hükümet olmasıyla ardı ardına şirketler kurulmuştu. Bu şirketlerin ortakları ise çok uluslu Arap şirketleriydi. Gelin sizi yıllar öncesine götürelim. 1986 yılında Mustafa Sönmez Yeni Gündem dergisine bakın neler yazmıştı. Eğer İstanbul'da yolunuz herhangi bir vesileyle Zincirli Kuyu üzerinden Mecidiyeköy'e düşüyorsa ya da hafta sonu Ali Samiyen Stadı'ndaki bir futbol maçına gidiyorsanız çevrenize şöyle bir göz atın. Yeni yapılan bir inşaatı arasın gözleriniz. Ali Samiyen'e varmadan 100 metre ileride Pamukbank Genel Müdürlüğü ile Tekel Likör Fabrikası'nın arasındaki dev inşaatı hemen fark edeceksiniz. İnşaatın künyesini oluşturan tabelaya da göz atın. Üstünde işin adı Akabe Ticaret Merkezi, mal sahipleri Akabe İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Vahit Ağaoğlu ve Memduh Ağaoğlu, firması Akabe İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ yazar. Bu isimler size bir şey ifade ediyor mu? Etmiyorsa söyleyelim. Akabe İnşaat, Başbakan Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal ile ANAP İstanbul İl Başkanı Eymen Topbaş'ın ortağı oldukları bir şirket. Dolayısıyla İstanbul'un en önemli iş merkezi Gayrettepe'de yükselen bu dev inşaatın sahipleri arasında Korkut Özal ile Eymen Topbaş da var. Yapımı hızla süren inşaat 17 bin metrekare üzerine kurulu. Arsa Ağaoğlu ailesinin. Özal Topbaş ailesiyle yapılan anlaşmayla iş merkezi inşaatına karar kılınmış. Projenin gerektirdiği üçgen şeklindeki belediyeye ait olan bir alanda Şişli Belediye Başkanı M. Emin Sungur'un oluru ile satılmış. Sungur Tarım Bakanı Hüsnü Doğan'ın eniştesi, Hüsnü Doğan da Özallar'ın teyze oğlu. 3'ü zemin kat altında olmak üzere 15 katlı bir ticaret merkezi olarak 1987 sonlarında tamamlanması beklenen Akabe Ticaret Merkezi'nin bazı katları satılmaya başlanmış bile. Her kat kaç lira dersiniz? 1 milyar TL. Evet, tam 1 milyar. Böyle olunca Akabe Ticaret Merkezi en azından 15 milyarlık bir yapı olarak değerlendiriliyor. Ama ne 15 milyarlık ticaret merkezi ne Dolapdere'de yeni yapılacak gökdelenler içinde arsa almış oldukları söylentileri Özal'ların son 3 yılda göstermiş oldukları hızlı yükselişi yansıtabiliyor. ANAP iktidarında geçirilen son 3 yılın bilançosu çok daha çarpıcı. 10 şirket bir faizsiz bankaya da odalaylı ortaklık ve İstanbul'un göbeğine dikilen 15 katlı bir iş merkezi dinsel özelliği ağır basan 3 vakıf. Özal Topbaş ortaklığının ekonomik çapı hakkında 15 katlı bir iş hanının pek bir fikir vereceğini sanmıyorum. Zaten Mustafa Sönmez de bunu haberine sadece giriş yapmıştı. İş ilişkisinden önce Turgut Özal'ın parti kurma kararından sonra destek arayışları için nerelere gittiğini kısaca bir anımsayalım. 1983 yazı Özal biraderler için bir hayli hareketliydi. 1982 sonlarında parti kurma kararı veren Turgut Özal ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Cidde'de birkaç gün kalan Özal o sırada İslam Kalkınma Bankası müşaviri olan Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'la uzun uzun görüştü. İlginçtir, Korkut Özal'ın bakanlık yaptığı MC hükümetleri döneminde TRT Genel Müdürlüğü yapan Yalçıntaş, İslam Kalkınma Bankası'ndaki bu görevini bir süre sonra Korkut Özal'a terk edecekti. Turgut Özal Cidde'de olduğu sırada İslam Konferansı Sekreteriyası Dünya İslam Birliği ve İslam Kalkınma Bankası ile özel temaslarda bulundu. Suudi Arabistan dönüşü İstanbul'da kısa bir süre kalan Özal, 14 Aralık 1982'de ABD'nin yolunu tutuyordu. New York, Washington, Houston arasında adeta mekik dokuyan Özal, orada ABD hükümet üyeleri, IMF ve Dünya Bankası yetkilileriyle görüştü, parti kuracağını açıkladı. Turgut Özal, icazet turunu andıran dış gezilerini sürdürürken, diğer birader Korkut Özal da bir ayağı Suudi Arabistan'da olmak üzere ardı ardına kuracağı şirketlerin hazırlıklarını yapıyordu. Korkut Özal ticari yaşamına ilk adımını daha sonra ANAP İl Başkanı olacak Eymen Topbaşı şirketi Hak Yatırım'da atmıştı. Hak Yatırım'a %1 hisse ile ortak olan Korkut Özal, aynı yıl Topbaş ailesi ile ortaklaşa Akabe İnşaatı kurdu. Korkut Özal, Topbaş ailesi ile Hak Yatırım'ın dışında Hak Ticaret Tekstil ve Kimya AŞ adlı bir ortaklık daha kurmuştu. Böylece Topbaş ailesi ile ortaklık Akabe, Hak Ticaret ve Hak Yatırım aracılığıyla kurulmuştu. Akabe İnşaat kurulduktan bir süre sonra Suudi Arabistan'da Cidde'de büyük bir inşaat işi almıştı. Bu inşaat daha sonra Türkiye'de Albaraka Türk adıyla faaliyete geçecek Dallah ya da Albaraka grubunundu. Albaraka o sıralar Türkiye'de özel finansman kuruluşu oluşturma girişimlerini sürdürüyordu. Grubun başkanı dönemin başbakanı Ulusu ile görüşüyor ancak gerekli mevzuat bir türlü çıkmıyordu. Albaraka sonuçta Korkut Özal Topbaş ortaklığı Hak Yatırım'a gelin bu işi birlikte yapalım diyecekti. Ortaklık konusunda ilki anlaşmalarına varılır, paylar belirlenirken, Turgut Özal'ın partisi ANAP'ta 6 Kasım 1983 seçimlerine kaynağı soru işaretlerine yol açan oluk oluk para harcayarak hazırlanıyordu. Özal Topbaş ikilisinin Suudi sermayesiyle kaynaşmasını sağlayan Albaraka Türk AŞ'nin kuruluşu 16 Aralık 1983'e yani Turgut Özal iktidarının kuruluşundan hemen 2 gün sonraya denk geliyordu. Albaraka'nın faaliyetlerine olanak sağlayan mevzuat önceden hazırlanmış ve iş imzaya bırakılmıştı. Turgut Özal'ın başbakan olur olmaz ilk işlerinden biri, özel finansman kurumlarının kurulmasına ve faaliyetlerine ilişkin kararnameyi imzalamak oluyordu. Artık Korkut Özal, Topbaş ortaklığı Suudi sermayesiyle bütünleşiyordu. 5 milyar sermaye ile kurulan Albaraka Türk'te ANAP İl Başkanı Eymen Topbaş'ın kardeşi Mustafa Latif Topbaş ikinci başkan olurken, Korkut Özal'ın sağ kolu olarak tanınan ve diğer şirketlerinde ortak yönetici olan Talat İçöz Yönetim Kurulu üyeliğine getiriliyordu. Albaraka'nın Arap ortakları ise Korkut Özal'ın müşavirliğini yaptığı İslam Kalkınma Bankası, Katar İslam Bankası, Bahreyn İslam Bankası, Bahreyn İslam Yatırım Bankası ve Ürdün İslam Bankası'ydı. Albaraka çok uluslu bir finans grubuydu. Türkiye dışında 11 ülkede 12 şirketi vardı. Bunlardan ikisi İngiltere'de, diğerleri Suudi Arabistan, Tunus, Bahreyn, Sudan, Tayland, Moritanya, Bangladeş, Ürdün, Lüksemburg ve Danimarka'da bulunuyordu. İşte Başbakan Turgut Özal'ın kardeşi eski MSP milletvekili MC hükümeti döneminin bakanı Korkut Özal, böyle bir çok uluslu finans kuruluşunun dolaylı da olsa ortağı olmuştu. Bu çok uluslu ilişkinin ANAP ile ilgili diğer önemli halkası, Albaraka'ya ANAP İstanbul İl Başkanı Eymen Topbaş ailesinin ortak olmasıydı. Yeni Gündem dergisinin 20 yıl önceki haberi böyleydi. Bu habere bir ekleme yapalım. Al Baraka Türk Özel Finans Grubu'nun yönetim kurulu da şu isimlerden oluşuyordu. Başkan H.E. Saleh, A. Kamel, İkinci Başkan Mustafa Topbaş, Üyeler Mahmut Camil Hasubah, Doktor Abdurrazzak Kamel, Talat İçöz ve Kemal Unakı'dan. AKP'nin Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan o yıllarda Bahariye mensucatta çalışıyordu. Ayrıca Topbaşların Akabe İnşaat, BEM Dış Ticaret, Bedir Dış Ticaret, MKS Marmara Kimya, Sakarya Gıda, Bereket İplik AŞ gibi şirketlerin yönetimindeydi. Nedim Şener, Fırsatlar Ülkesi'nde Bir Kemal Abi, 2005, sayfa 26. Tanıdık isimler. Gelin bu şirketlerden birini mercek altına alalım. Örneğin Bereket İplik AŞ'nin ortaklarına bir bakalım. Abidin Topbaş, Ahmet Topbaş, Kemal Unakıtan, İbrahim Çağlar, İlhan İmik, Salim Akan, Mehmet Emin Özcan, Adnan Büyükdeniz ve Ahmet Ertürk. Topbaşları tanıyorsunuz. Kemal Unakıtan AKP hükümetinin Maliye Bakanı olmadan önce Topbaş ailesiyle birlikte Al Baraka Türk'ün kurucusu ve yöneticisiydi. Ahmet Ertürk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun TMSF Başkanı olmadan önce Al Baraka Türk'ün genel müdür yardımcısıydı. Adnan Büyükdeniz, AKP hükümetinin Merkez Bankası Başkanlığı için düşündüğü isimdi. Adı Çankaya Köşkü'nden geçmedi, o da Al Baraka Türk'ün çeşitli kademelerinde görev yaptı. Mehmet Emin Özcan da Al Baraka Türk'te görev yaptı. AKP hükümetiyle birlikte sırasıyla Emlak Bank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının üst düzey yöneticiliğini yaptı. Halen Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Kazakistan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Salim Alkan Al Baraka Türk Genel Müdür Yardımcısı iken TMSF ikinci başkanlığına atandı. TMSF tarafından el konulan birçok şirketin yönetim kurulunda yer aldı. İlhan İmik, Ülker grubuna ait Family Finans ile Boydak grubuna ait Anadolu Finans'ın birleşmesiyle kurulan Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi. AKP'nin kurucularından İbrahim Çağlar, seçimlerde Murat Yalçıntaş'ın listesinden girdiği İstanbul Ticaret Odası'nın başkan yardımcısı. Yalçın Öner, Al Baraka Türk'ün ikinci başkanıydı. Aynı zamanda Ülker grubunda denetçilik görevini üstlendi. Bu gidişle o da bir kamu görevine atanabilir. Başta Kemal Unakıtan olmak üzere bu isimlerden bazıları hayali ihracat, vergi ve gümrük kaçakçılığı iddiasıyla yargı önüne çıkmaktan son anda AKP hükümetinin 4 Nisan 2003'te çıkardığı vergi affıyla kurtuldu. Bu kitabın konusu AKP hükümeti ve yeşil sermaye değil. Bizim üzerinde durmak istediğimiz bir başka konu var. Bereket İplik AŞ örneğini vermemizin nedeni başka. Gördüğünüz gibi AKP hükümeti parayla ilgili kamu kuruluşlarının başına Al Baraka Türk gibi faizsiz bankacılık yapan özel finans kuruluşlarının yöneticilerini atamaktadır. Al Baraka Türk yöneticilerinin AKP hükümeti tarafından parayla ilgili kamu kuruluşlarının başına getirilmesi çok tartışıldı. Tartışmalarda kimi AKP'nin parayı kontrol etmek istediğini söyleyerek bürokratlarını kendi görüşlerinden insanlar arasından seçmesinin doğal olduğunu belirtti. Kimi ise yeşil sermayenin devleti ele geçirme hareketi olarak yorumladı bu atamaları. Bizim aradığımız başka. Turgut Özal hayranlarını sorarsanız faizsiz finans sistemini Türkiye'ye getirip Müslümanların elindeki paraları ekonomi çarkına sokarak büyük bir icraat yapmıştı. Doğruluk payı var ama bilgi eksik. Faizsiz bankacılığın global bir yapı kazanmasında ABD faktörü vardı. Ayrıca bir ekleme yapmalıyım. Türkiye'de yaygın inanç olarak faizsiz finans kurumlarının Arap ülkelerinden geldiği sanılır. Yanlıştır. Turgut Özal döneminde bu finans kurumlarına yasal altyapı oluşturulurken İngiltere'de bu şekilde faaliyet gösteren bir kurumun ana sözleşmesi aynen tercüme edilmişti. Faizsiz bankacılık fikri eski yıllara dayanıyor. Hammurabi'den Hanefi fakihlere, Venedik tüccarlarından Galata sarraflarına kadar uzanıyor. Ve unutmayınız, faiz Hristiyanlık ve Yahudilikte de yasaktır. Yahudilikte faiz yasağı olmakla birlikte kardeşinden faiz almayacaksın hükmüyle Hristiyanlardan ve Müslümanlardan faiz alınabilmektedir. İddiaya göre Yahudiler Hristiyan ve Müslümanlardaki faiz yasağı nedeniyle dünya faiz imparatorluğunu ele geçirdi. Hristiyanlık Martin Luther tarafından kurulan protestanlıkla bu yasağa deldi. Böylece Hristiyanlar serbest pazara güçlenerek girdi. Faizsiz bankacılığın asıl gelişimi son 25 yılda oldu. 1970'li yıllarda ABD, İngiltere gibi kapitalizmin devlerinin kaynak sorunu vardı. Diğer yanda 1974 petrol krizi nedeniyle petrolü pahalıya satan Arapların elindeki servet çok büyüdü. Bu servetin, paranın İslam bankacılığı, faizsiz bankacılık, kar zarar ortaklığı, gelir desteği gibi türlü kavramlarla, ideolojik manipülasyonlarla sisteme girmesi gerekiyordu. Petrol zengini Müslüman sermayesinin batıya gelmesi için önce birkaç adım atıldı. İngilizler kendileri için tarihsel bir simge olan Harrods mağazalarını bile Arap El Fayed'e sattı. Londra'daki o güzelim tarihi evler, köşkler, villalar hep Arapların oldu. Ama Batı sadece mağaza, ev satarak Arapların elindeki parayı New York'a, Londra'ya getiremeyeceğini biliyordu. Batılı kuruluşların iştahı çok kabarmıştı. Daha çok para gelmeliydi ve hemen gelmeliydi. Faizsiz finans kurumları, Dallah Al Baraka grubu, Dar'a Mal Al İslami, Faysal Finans Kurumu, Kuwait Finans House gibi aracılarla Müslüman sermayesi dünya ekonomik sistemine entegre edildi. Zapsuların ilginç ortağı. İşin bir başka yönünü de hatırlatayım. Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı CIA tarafından başlatılan cihat ile faizsiz finans sisteminin gelişmesi hemen hemen aynı yıllara denk geldi. Kızıl Ordu'yla yapılan savaşın maddi faturasını bir göz önüne getirin. Artık biliyoruz ki CIA dünyanın her yanından topladığı mücahitlerle kendisi temas kurmuyordu. Aracı kimlerdi? Paralar kimler aracılığıyla cihat için çarpışan El-Kaide'ye, Taliban'a gidiyordu? Dememiz o ki özellikle 1980'li yıllarda büyük bir güç haline gelen faizsiz finans kurumlarını bir de bu açıdan düşünün. Dipnot, 2005 yılında ABD'de Pulitzer ödülünü kazanan gazeteci Steve Cole'un Hayalet Savaşları adlı kitabında bu ilişki açıkça anlatılır. Kitabın iki başrol oyuncusu vardır. Biri ABD istihbaratı CIA, diğeri de Suudi Arabistan istihbaratıdır. Ama faizsiz bankacılığın gelişim çizgisi 2000'li yıllarda büyük bir sarsıntı geçirdi. 11 Eylül 2001 tarihinde New York'taki İkiz Kulelere saldırıdan sonra Afganistan'daki cihata yapılan yardımların adı terörü desteklemek oluverdi. Artık Dallah Al Baraka gibi çok uluslu finansal şirketler gözetim altındaydı. Bu nedenle Türkiye'de topbaşların, zapsuların ortağı gözüken Yasin Abdullah El Kadı'nın birdenbire Usama Bin Laden'in en büyük finans kaynağı olduğu ortaya çıkıvermişti. Oysa Suudlu El Kadı sıradan bir iş adamı değildi. Suudi Arabistan'daki M.M. Badcook Company'nin başkan yardımcısıydı. ABD Nevada eyaletindeki Global Diamond Resource'un direktörlüğünü yapmıştı. Artık ABD tarafından terörizmle mücadelede en önemli hedef haline gelen Orta Doğu kaynaklı finansal kurumların çoğuna ortaktı. Dün cihat için mücadele verenler 11 Eylül 2001'den sonra yeni dünya düzenine çabuk adapte olamayınca terörist yapılıvermişti. Dolayısıyla Usama Bin Laden'e finans yardımında bulunduğu için Birleşmiş Milletler'in yasaklar listesine aldığı, ABD'nin mal varlığına el koyduğu Yasin Abdullah El Kadı, topbaşlar ile zapsuların sahip olduğu BİM şirketler grubuna 1999'da ortak olmuştu. 2 yıl yönetim kurulunda görev yapmış, 1 Ekim 2001 tarihli genel kurulunda da yönetime seçilmişti. Ancak birkaç ay sonra hem yönetimden hem de ortaklıktan ayrılmak zorunda kaldı. Pakistanlı büyük iş adamı Ağa Hasan Abedi'nin kurduğu, CIA ile içli dışlı olduğu artık su yüzüne çıkan Uluslararası Kredi ve Ticaret Bankası, BCCI, ne tesadüftür ki Afganistan'daki savaşın bitmesinin ardından 1991 yılında Amerikan mahkemelerinde açılan dolandırıcılık ve rüşvet davaları sonucu battı. Diyoruz ya, olayları ve gelişmeleri farklı okumamız gerekiyor. Sizin için Al Baraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ertürk'ün TMSF Başkanı olması ne ifade ediyor? Ahmet Ertürk'ün şahsıyla hiçbir problemimiz yok. Meseleyi anlamaya çalışıyoruz sadece. 1969'da Mussolini'nin kara gömlekli faşistlerine özenip Malatya Komando Kampı'nda mavi gömlek giyen antikomünist Müslüman gençlerin arasında Ahmet Ertürk de vardı. Kapitalizmin geliştirdiği faizsiz bankacılık sisteminin Al Baraka Türk'ün yöneticisi Ahmet Ertürk'tü. Ve bugün kimine göre IMF, kimine göre ise Kemal Derviş yasalarını uygulayan hükümetin ekonomik politikalarını hayata geçiren kurumlardan biri olan TMSF'nin başkanı da Ahmet Ertürk. Dediğimiz gibi Ahmet Ertürk sadece bir örnek. Bu çarkın içinde olan sadece o değildi. Meseleye daha geniş bakmanızı öneriyoruz. İlişkiler Soğuk Savaş döneminde kurulmuştu. Örneğin İlim Yayma Cemiyeti'nin mütevelli heyetinde Eymen Topbaş'la birlikte Kemal Unakıtan da vardı. Kemal Unakıtan'ın Al Baraka'dan gelip Maliye Bakanlığı koltuğuna oturduğunu anımsatırken, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün İslam Kalkınma Bankası'na görev yaptığını unutmamalıyız. Yeri gelmişken yazmalıyız. Abdullah Gül Cidde'de İslam Kalkınma Bankası'nda 1983-1990 yılları arasında çalıştı. Uzman olarak görev yaptığı İslami Kalkınma Bankası, Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nün başkanı Nevzat Yalçıntaş'tı. Dipnot: İslam dünyasını bir çatı altında buluşturan İslam Konferansı Teşkilatı gibi tüm dayanışma örgütlerinin kuruluşuna 1967 Arap-İsrail Savaşı neden olmuştu. Özellikle 1969'da Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kundaklanması büyük bir reaksiyon yaratmış ve İslam ülkelerini bir araya getirmişti. Bu kuruluşların kilit noktalarına zamanla Türkiye'den bazı sabetayistlerin getirildiği biliniyor. Diğer katılımcı 56 ülkeden de benzer nitelikli isimlerin getirilip getirilmediği ayrı bir incelemeye ve değerlendirmeye muhtaç bir konudur. Nevzat Yalçıntaş ailesi. Türkiye Nevzat Yalçıntaş'ın adını 1. Milliyetçi Cephe, AP-MSP-MHP koalisyon hükümetinin TRT Genel Müdürü İsmail Cem'i olaylı ve tartışmalı bir biçimde görevden almasıyla Cem'in yerine genel müdür olduğu 1975'te duydu. Yalçın Küçük Tekelistan adlı kitabında yazdığı Nevzat Yalçıntaş Sabet Ayistir iddiasını katıldığı Flash TV'deki programda tekrarlayınca Nevzat Yalçıntaş yayına katıldı ve Sabet Ayist olmadığını söyledi. Bu kişi hakkındaki hükmümüzü onun kendisiyle ilgili düşüncesine göre veremezsek de doğrudur demek zorundayız. O yıllarda sağ basın çok kaba bir söylemle İsmail Cem'in hep dönme olduğunu gündeme getirdi. Yazmadıklarını bırakmadılar. Dönmelerin okulları, mahalleleri, ne iş yaptıkları bir bir yazıldı. İsmail Cem'in rakibi Nevzat Yalçıntaş'ın oğlu Mehmet Yalçıntaş, o günlerde dönmelerin okulu Şişli Terakki'ye gidiyordu. Nişantaşı'nda İsmail Cem'in amcasının oğlu Abdi İpekçi ile komşu olan Nevzat Yalçıntaş, tüm bu kaba ve küfürlü yayınlara rağmen çekinip veya korkup oğlunu Şişli Terakki'den almadı. Dipnot: İnternet ortamında Şişli Terakki ve Feyziye Mektepleri gibi öğretim kurumlarının kurucularının Sabet Ayist aileler olduğu, bu okullarına mezun öğrencilerin listeleri yayınlanarak bunlar Sabet Ayist ithamları yapılıyor. Ön yargılarla değişik yorumlarda bulunuluyor. Bunlar doğru bir yöntem değildir. Sakat bir anlayıştır. Size bir örnek vereyim. Cemil Meriç Feyziye Mekteplerinde Fransızca öğretmenliği yapmıştır. İki çocuğu Mahmud Ali ve Ümit Şişli Terakki'de okumuşlardır. Meriç ailesi sanıldığı gibi Hataylı değil, Rumeli Dimatoka göçmenidir. Yakın arkadaşı Kemal Sülker'in anlatımına göre Cemil Meriç sürekli adını değiştiriyordu. Hüseyin Cemil, Dı Cemil, Hüseyin Cemil Yılmaz, Hüseyin Cemil Meriç. Yaşamının kısa bir döneminde Suriye vatandaşı oldu. Siyasi olarak da Türkçü oldu, Marksist oldu, muhafazakar oldu. Ama tüm bu olgular Cemil Meriç hakkında fikir yürütmemize yetmez. Tek söyleyeceğimiz, o bir düşünce seyyahıydı. Tüm bu olgulara rağmen Sabet Ayist miydi bilemem.